Ayrım 8.
Asla sürekli mutluluğu bulamazlar. Hiçbir şey planlandığın gibi gitmez ve isteklerin sonu gelmez. Kimileri mutluluğu arar, bunun için çabalar durur. Kimileri olduğu yerde kalır, onun ayağa gelmesini bekler. İstedikleri gerçekleşmeyince de iyice mutsuz olur. Ben arayan takımındandım. İyi şeylerin durup dururken insanın ayağına gelmediğini biliyorum. İyi şeylerin çok sık bulunmadığını da biliyorum. O nedenle bulunca onu yaşamaya karar veriyorum. Çünkü bugün bitiyor, yarın geliyor. Yarının nasıl bir gün olacağınaysa hiç kimse bilmiyor. Ben senin yaşındayken bir gün gelip 40 olacağımı düşünemezdim bile. Ama bak, 40'a 1-2 yıl kaldı. 40 demek bile garibime gidiyor. Senin o güzel anneannen 40'ında 3 çocuk sahibi ama mutsuz bir kadındı. Yine çok güzeldi. Yine güzel olmak ve güzel kalmak için elinden geleni yapıyordu. Ama artık yaşayacak hiçbir güzel şey yok sanıyordu. Onun için mutsuzluğuna boyun eğmişti. Ona göre her şey kaderdi ve yapılacak bir şey yoktu. En kötü duygular içindeydi o. Her şeye razı olmuştu. O güzelim kadın 40'ında kendini yaşlı sanıyordu. Giyiminden kuşamına yaşlı gibi davranmaya çalışıyordu. Hele hele aşık olmak, yeniden sevmek, sevişmek gibi düşünceleri konuşmak bile istemiyordu. İnanmıyordu 40'ına gelmiş bir kadının aşık olabileceğini. Olursa komik olacağını, küçük düşeceğini düşünüyordu. Ve biliyorsun, o sanki hiç yaşamadan, hiç mutlu olmadan öldü. Benim yalnızca bir yılım var aşk içinde ve çok mutlu yaşadım diyordu. Nil, ben de onun gibi olmak istemiyorum. Ona buna ya da sana göre yanlış yapabilirim ama onlar benim yanlışlarım. Kimseye zarar vermeden her istediğimi yaparak yaşamaya çalışıyorum. Annem gibi olmak istemiyorum. Düşünüyorum da öylesine yoğun bir aşkla dolu o bir yılı bile olmayacak belki benim hayatımda. Ama hiçbir şeyi ertelememek niyetindeyim. Pişman olmaktan da korkmayacağım. Yaşamın ne zaman noktalanacağı hiç belli değil. Eğer öldükten sonra düşünebilseydik, ölmeden önce yapmadığım şey için hayıflanmak akıllıca bir şey olmazdı. Onun için bana kızma. Kızma ki ben de senden bir şeyler gizlemeyeyim. Gel, dost olalım ve birbirimize her şeyi anlatalım. Benim anlatacak bir şeyim yok. Sen anlat diyor Nil. Annesi Gökhan'la birkaç kez buluşup bir şeyler içtiğini ve onunla birlikte çok eğlendiğini anlatıyor. Hiç de eğlenceli olmayan bir şekilde. Annenin konuşması çok güzeldi. Belli ki ortada eksik kalan bir şeyler var. Nil'e göre dostlukları kurulmadan bozuldu. Telefon çalıyor, annesi konuşuyor. Alo, merhaba Gökhan, nasılsın derken yan gözle Nil'e bakıyor. Nil yavaşça masadan kalkıyor. Mutfağa gidip bir şişe kırmızı şarap alıyor. İçeri gelip güm diye masanın üzerine koyuyor. Hoş bulduk Nilüfer Hanım. Nilüfer bu yaşında şimdiden biliyor. Yaşadığı bazı sahneleri hayatı boyunca hiç unutamayacak. Çünkü o sahneler gibisi bir daha tekrarlanmayacak. Her zaman hatırlayacağı bu sahneler kaç tane olacak bunu kestiremiyor ama nişandan 5 ay sonra Ali ile karşılaştığı sahneyi artık ömrü boyunca unutması mümkün değil. Sen de gara git, onu karşıla dedi babası. Annesi şöyle bir yerinde doğruldu, hayır olamaz gibi bir işaret yaptı. Olur olur dedi babası. Ali'nin annesi de gidecek, halası da gider. Nilüfer öylece dinliyordu. Gara gidip gitmemesi hiç önemli değildi aslında. Aynı Ali'nin nişanda olmaması gibi. Onun yanındaki varlığından çok varoluşu ilgilendiriyordu Nilüfer'i. Yeryüzünde Ali diye birisi yaşıyordu ve o Ali Nilüfer'i istiyordu. Sonunda bir an gelecek, birlikte olabileceklerdi. Bundan önemli başka hiçbir şey yoktu. Tren ahlaya ohlaya göründü. Tırnakları avuçlarının içine geçmiş canını acıtıyordu Nilüfer'in. Onu görünce ne yapacaktı, ne diyecekti, elini mi sıkacaktı, yanaklarından mı öpecekti? Ali Bey hoş geldiniz. Onca hazırlık yapmıştı içinden ama işte aynen böyle dedi Nilüfer Ali'ye. Ali Bey hoş geldiniz. Anne ile hala garın içinde kaldılar. Nilüfer Ali'yi bekledi peronda. Ali trenin kapısında göründü. Başında şapkası, uzun paltosu, o inanılmaz güzellikteki yeşil gözleri ve gülümseyen dudaklarıyla indi trenden Ali. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk dedi Ali. Nilüfer'in elini sıktı, sıktı, bırakmadı. Öteki elini sıktığı elin üzerine koydu. Nilüfer'in gözlerinin içine baktı tekrar. Hoş bulduk Nilüfer Hanım dedi. Nilüfer'in dizleri titriyordu. Boğazına bir şey takılmıştı. Yanaklarının kırmızılığı geçmiş, benzi sararmıştı. Gözlerinden yaşlar akmak üzereydi. Yaşlar akmamalı diyordu içinden. Ağlamak istemiyordu. Ağlarsa küçük düşeceğine, çok sıradanlaşacağına inanıyordu. Şu anda da çok komik olduğuna emindi. Ali Nilüfer Hanım diyerek onunla alay ediyordu işte. Bir an arkasını dönüp kaçmayı düşündü ama birden ben bu adamın nişanlısıyım dedi kendi kendine. Evet, heyecanlanmasının nedeni buydu zaten. Güzelliğine değil elbette ama kendine olan güvensizliğin sonuçlarıydı bunlar. Böylesine istediği bir şeyin gerçekleşmesini hak etmediğini sanıyor, bu kadar kolay gerçekleştiği için de yine kolayca yok olup gidebileceğini düşünüyordu. Korkuyordu. İyi şeyler geldikleri gibi giderlerdi. Ne yapmak gerekiyordu acaba ki kolaycacık yok olup gitmesinler? Nilüfer'e birden bir güç geldi. Uzandı, yanağından öptü Ali'nin. Ali kızın omuzlarından tuttu, sımsıkı tuttu, gözlerinin içine baktı, uzun uzun. Eğildi, yanağından öptü. Oğlum, canım evladım, hoş geldin. Dur bakayım şöyle sana. Ah, biraz zayıflamışsın galiba. Nasıl özledim seni, nasıl? Bu sese minnettar oldu Nilüfer. Hayatının en unutulmayacak, en keyifli sahnesini bozduğu için bu sese hiç kızmadı. O bu sahneyi yine de unutamayacaktı. Öylesine şaşkın, öylesine sıkıntılı, öylesine ter içinde ve öylesine o andan sonra ne yapacağını bilemez durumdaydı ki o anın bitirilişine hiç sinirlenmedi. Hayatının en unutulmaz sahnesi belki de buydu işte. Bu karardı. Alnında biriken terleri sildi, halasının koluna girdi. Arabada Ali öne oturdu, üç kadın arkaya. Nilüfer Ali'nin profilini seyretti durdu. Ali döndü. Size telefon vermeye çalıştım. Bir türlü bağlanamadı. İkinci günün akşamı vazgeçtim dedi. Biz seni aradığımızda hatlar daha boştu herhalde. Aynı günün akşamı bağlandı dedi halası. Telefonlar çok kötü durumda. Ama artık telefonlaşmaya gerek kalmayacak değil mi Nilüfer dedi Ali. Nilüfer'in yüzü kızardı. Bize telefon etmeyecek misin oğlum dedi annesi. Akşam yemekte çok eğlendiler. Nilüfer'in annesi bütün marifetlerini döktürmüştü. Ali zeytinyağlı dolmalardan o kadar çok yedi ki annesi sonunda kıskançlığını dile getirdi. İlk defa bu kadar çok yemek yediğini görüyorum oğlumun dedi sitemli. Mutluluktan dedi Ali biraz utanarak. Nilüfer'in babası saz çaldı. Nilüfer'in kardeşi Turgut sofradan kalkıp tuhaf bir dans yaptı. Hiçbir dansa benzemiyordu bu. Ne bir tür müziğe aitti ne de bir ülkeye. Baba Ali'nin şehit babasına kadeh kaldırdı. Kısa bir an herkes biraz hüzünlendi. Nilüfer annesine baktı. Yine için için ağlıyordu. Nilüfer o an anladı ki annesi için yaşayanların ve başkalarının yaşadıklarının hiç önemi yok. Annesini ilgilendiren Nilüfer'in o andaki mutluluğu değil, kendisinin yaşadığı sürekli mutsuzluk. Annesini ilgilendiren öteki çocukların yanında bulunmamaları. Annesi her zaman yaşamayan çocuklarını düşünüyor ve sadece kendisi için üzülüyor. Nilüfer ürperdi. Eğer kendisi de ölü çocuklar arasında bulunsaydı, şimdi annesi onu da sevecek, sürekli düşünecekti. İyi ki ölmemişim diye düşündü. Ali'ye sevgiyle baktı, uzun uzun baktı ve kimseden utanmadan. Nilgün Şefkat'i seviyor. Babam nişanlanmamıza nasıl bu kadar kolay izin verdi anlayamıyorum. Evet, bu beyaz atlı prens de hoş çocuk ama boyu kısa, hem de biraz yaşlı. Gerçi babama göre yaşlı sayılmaz ya. Adam eve geliyor, beni koluna takıp çıkıyor. Çok tuhaf bir durum değil mi bu? Kim bilir, belki de kravatlı haline tav olmuştur babam. Bir de aynı kendisi gibi koruyucu melek tavrına. Yılmaz'ın yanında ne yapacağını şaşırıyor insan. O adeta bir kadını mutlu etmek için yaratılmış. Mutlu etmek yanlış bir sözcük olabilir aslında. Mutlu etmek değil de kadına sahip olmak için yaratılmış. Sahip olmak ne demekse? Ama başka bir sözcük bulamıyorum. Kalabalık bir yerde mutlaka bir iskemle bulup beni oturtuyor. Yanıma bir erkek yaklaştığı zaman horoz gibi kabarıp sert sert bakıp onu uzaklaştırıyor. Kuyruklara girmemi istemiyor. Duraklarda beklememe tahammül edemiyor. Hava lodos olduğunda, vapurlar çalışmayınca küçük motorlara binip karşıya geçmeme dayanamıyor. Göğüslerim konusunda çok hassas. Deniz kenarında mayolu bile olsam mutlaka üzerime bir gömlek almamı istiyor. Erkeklerin iri göğüslere meraklı olduğunu, bana da yiyecek gibi bakmalarına dayanamayacağını söylüyor. Hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey yapmıyor ama öyle tuhaf davranıyor ki diskoda kalkıp da kimseyle dans edemiyorum. Sanki her şeyi ona sormalıymışım gibi geliyor. Annem bunları duyunca babanın onu neden sevdiğine şaşmamak gerek dedi. Bu yaptıklarına çok aldırmıyorum ama yüzlerce bahane yaratıp beni hediyelere boğmasına bayılıyorum. Sadece yılbaşı ve yaş günlerinde değil, şeker ve kurban bayramlarında bile hediye alıyor. Birlikte bir cumhuriyet bayramı yaşadık. O gün bile bana küpe hediye etmişti. Cumhuriyetle küpenin bağlantısını düşündüm durdum ama yoktu bir bağlantısı elbette. Annem küpelerin gerçek ince olduğunu söyledi. Sen dünyanın farkında değilsin ama bu çocuğun babası çok zengin. Baban belki de bu yüzden onu çok seviyordur dedi. Ben de onu çok seviyorum. Neden seviyorum, nasıl seviyorum bilemiyorum ama onunla olmak çok hoşuma gidiyor. Sevmek, beraber olmaktan hoşlanmak anlamına mı geliyor acaba? Evet, itiraf etmem gerekir ki öpüşmelerimiz asla yeşil gözlümle olduğu gibi değil. Onunla asla yeşil gözümle ağaçların altında ya da apartman sahanlıklarında yaptığım şeyleri yapamıyorum. Evde yalnız kaldığımız zamanlarda bile beni sadece öpüyor. Öpüyor da nasıl öpüyor? Hani şöyle yanaktan öper gibi, hafifçe. Bir akşam canım yürüyüş yapmak istedi. Birdenbire o ağaçlıklı yere geliverdik nedense. O an içimden geldi, boynuna sarılıverdim. Dudaklarından uzun uzun öptüm. Uzun uzun olamadı aslında çünkü birden geri çekildi. Sertçe bileklerimi tuttu. Delirdin mi? Görecekler dedi. Hayır, burada kimse görmüyor dedim saf saf. Bileğimi iyice sıktı. Ne biliyorsun burada kimsenin görmediğini dedi. Sesinden anladım, kızmıştı. O an iyice bocaladım. Kendi içgüdülerime ve inançlarıma göre davransaydım, biliyorum. Çünkü daha önce defalarca bu ağaçların altına geldim ve defalarca sevgilimle seviştim. Hiçbir şey başıma gelmedi. Onun için senle de yapabiliriz diyebilirdim. Ama yine aynı içgüdülerim doğruyu söylememden yanaydılar ve kendi kendimi beğenmeyip, kendi kendime kızarak, ne bileyim ben baksana ne kadar karanlık, görünmez diye düşünüyorum dedim. İyi dedi ve sırtımdan iterek ağaçların altından çıkardı. Neden yalan söylemiştim ben? Neden bir başka erkekle öpüştüğümü saklama gereği duymuştum? Ne olacaktı yani söyleseydim? Beni bırakacak mıydı? Bıraksa ne olurdu? Ben ona muhtaç mıydım? Onsuz olamayacak mıydım? Onun kölesi miydim? Onun nesi beni cezbediyordu? Neyse, nedenini bilemiyordum ama korkaklar gibi daha önceki hayatım hakkında ona yalan söylemiştim. Kendi olduğum gibi değil, onun istediği gibi davranmıştım. Onun önünde eğilmiş, ona yenilmiştim. Ama bir gerçek daha vardı. Ona kinlenmiştim. Akıllı bir insan olsaydı beni kendisine yalan söylemek zorunda bırakmazdı. Ben yalancı bir insan mıyım? Yoksa başkaları beni yalan söylemeye mi itiyor? Başkalarından korkup, onlara hoş görünmek için gerçekleri söylememek biraz kişilik zayıflığı olmuyor mu? Madem bir şey yapıyorsun, o şeyi sonuna kadar neden savunamıyorsun? Hiç kimse bir başka kimseden korkmamalı. Ben Yılmaz'a yalan söyleyerek ondan korkmuş oldum. O kim oluyor ki ben ondan korkup kendimle ilgili gerçekleri saklıyorum? Kendimden hiç hoşnut değilim. Ağaçların altında beni öpmemesinden hiç hoşnut değilim. Sırtımdan iterek dışarı çıkarmasından hiç hoşnut değilim. Ama herkes çok memnun. Ona bayılıyorlar. Aslında ben de bayılıyorum. Şu ufak tefek şeyler olmasa. Nil utanıyor. Nil bu kez çabuk ikna oluyor. Annesiyle kuzu kuzu kuaförün yolunu tutuyor. Annesi, saçın kesilsin bir görelim. Kırmızıya filan boyatmakta acele etme. Gerekirse hafif bir röfle yaparız diyor. Yıkama bölümüne geçiyorlar. Ah, Oktay yıkasa diye düşünürken o geliyor. Ne yapmışsın böyle saçlarına Nil? Yoksa bir saldırıya mı uğradın diye soruyor. Yok canım, kendim kesebilirim sanmıştım ama olmadı diyor. Annesi Nil'e göz kırpıyor çünkü onun Oktay'a bayıldığını biliyor. Berber çırağının yakışıklısını nasıl da fark ediyorsun? Ben dikkat bile etmem dese de onun yakışıklı olduğunu onaylıyor. Oktay'ın jöleyle iki yana bastırılmış saçlarının önleri hayli uzun. Arkaya doğru taranmış perçemlerinin bir bölümü ta gözlerinin içine düşüyor. Kumral saçları sanki röfleli gibi tel tel pırıltılar içinde. Oktay şampuanı Nil'in saçlarına döküyor, döktüğü yer buz gibi oluyor. Nil ürperiyor. Parmaklarının ucuyla Nil'in saçlarını ovmaya başlıyor. Elleri boynuna doğru geliyor. Parmaklarını sertçe ensesindeki saçlara gezdiriyor. Nil gözlerini kapatıyor. Oktay Nil'in saçlarını ve başını ovmaya devam ediyor. İyice geriye getir başını diyor. Nil kıpırdıyor, yerinde doğrularak başını geriye atırıyor. Krem süreyim mi diyor Oktay. Sür diyor Nil. Oktay krem sürerken parmaklarının ucu Nil'in boynunda geziniyor. Kulaklarının kenarını ovalarken yataklarına dokunuyor. Boynunun kremlenen yerlerini hafifçe su akıtarak eliyle siliyor. Sonra yavaşça kuruluyor. Nil'in hücreleri kıpır kıpır. Bu anlar hiç bitmesin istiyor. Bitmesini hiç istemediği anlaşılmasın diye de kendini konuşmak zorunda hissediyor. Eğer konuşmazsa şu koltuğun üzerinde Oktay'ın parmak uçlarının altında eriyip gidecek. Oktay'ın parmak uçları Nil'in kulaklarının altında hafif hafif gezinirken Nil soruyor. Ve sanki olağanüstü bir sevişme anı tam sona yaklaşmışken kesiliyor. Motosiklet alacaktın. Alabildin mi Oktay? Ah aldık. Abim aldı ama ortak kullanıyoruz. Gezmek ister misin? Çok isterim hem de. Telefonunu ver. İzinli olduğum gün seni gezdireyim. Bir gün önceden ara ki ben de okulu kırayım. Annen duymasın sakın, beni öldürür vallahi. Nil'in saçları neredeyse o şarkıcı kadın gibi kısacık oluyor. Oktay Nil'in saçlarına fön tutmayı düşünüyordu ama ne yazık ki bu gerçekleşemiyor. 3 gün sonra sabahın 8'inde buluşuyorlar. Oktay'ın motosikleti hiç de Nil'in düşündeki gibi değil. Nil hani şu kocaman farları olan siyah pırıltılı görkemli şeyleri düşünüyordu. Buysa küçücük, sıskacık bir şey. Nil buna okul formasıyla binmek istemiyor. Ama çantasına koyduğu deri montu ve siyah taytı giymeye de utanıyor. Az düşünmedi geceden ne giymesi gerektiğini. Sonunda formanın üzerine deri montu giyiyor. Bu motosikletle böylesi iyi gitti diye düşünüyor. Oktay motosiklet kullanmada oldukça acemi ama köprüyü geçip karşı yakaya bile gidiyor. Son hızla gidiyorum, farkında mısın diye bağırıyor Oktay. Nil sımsıkı onun beline sarılıyor. Karşı sahilde tek yön sandığı bir yolda yavaş giden bir otomobili sollarken karşıdan gelen otomobille karşılaşınca panikliyor. Ve motosikletin kontrolünü kaybediyor. Savruluyor, devriliyorlar. Nil elleriyle yüzünü kapatmayı akıl ediyor. Oktay kafasının üzerine Nil sağ tarafına düşüyor. Caddenin ortasına saçılıyorlar. Bir otomobil zorla duruyor. Durmasa ezilecekler. Çevreden yardıma koşuyorlar. Nil'in dizi Oktay'ın alnı kanıyor. Gelenler ailelerine haber verilmesini ve bir hastaneye gitmelerini söylüyor. Genç bir adam, siz buradan bir an önce gidin. Yaşınız çok küçük, ehliyetiniz falan da yoktur. Polise yakalanmayın diyor. Hemen toplanıyorlar. Bir eczaneye gidip yaralarını ilaçlatıp sardırıyorlar. Neyse ki motorda bir arıza yok. Yola koyuluyorlar. Nil Oktay'a sıkı sıkı sarılıyor. Bu kaza sırasında onun gösterdiği soğukkanlı tavırlara, cesur davranışlara hayran oluyor. Hele kendi alnındaki kanamayı bırakıp Nil'in dizi için koşuşturması Nil'in gözlerini kamaştırıyor. Yarın da buluşalım mı diye bağırıyor Oktay'ın kulağına. Olmaz, beni işten kovarlar diyor Oktay. Nil ile Oktay artık haftada bir gün buluşuyorlar. Bazen de Oktay'ın işi bitince akşam geç vakit beraber olabiliyorlar. Nil onu görmek için annesiyle cumartesi günleri de kuaföre gitmek istiyor. Ama saçları öylesine kısa ki gitmek için bir bahane bulamıyor. Yağmur yağdı bir gün. Hadi bize gidelim diyor Nil. Annen kızmaz mı diyor Oktay. Haberi olmaz diyor Nil. Nil'in odasına girer girmez Oktay Nil'e sarılıyor. Öpmeye başlıyor. Daha önceki çamak öpüşmeleri hiç benzemiyor bu. Çıkar şunları diyor. Nil Oktay'a sımsıkı sarılıyor. Göğsünü göğsüne yapıştırıyor ki Oktay bir boşluk bulup elini memelerine getiremesin istiyor. Hem böyle yapışınca bluzunu çıkarmaya da gerek yok. Çıkar şunu diyor Oktay yeniden. Nil'in çok hızlı düşünmesi gerekiyor. Oktay'ı çok seviyor. Kendini onunla sevişebilecek kadar büyümüş hissediyor. Onun öpmeleri, okşamaları çok hoşuna gidiyor ama soyunmak istemiyor. Memelerini çok iri buluyor, beğenmiyor. Ne kadar kilo vermiş olursa olsun göbeği var. Bacaklarının üst tarafı da oldukça kalın. Kendinden utanıyor. Oktay'ın kendisini çıplak görmesi şu anda en son isteyeceği şey. Oktay bluzunu yukarı doğru çekiştiriyor. Nil sıkıntıdan ter içinde. Artık Oktay'ın öpüşlerinin farkında bile değil. Onun bu saldırgan aceleci tavrı sinirine dokunuyor ve hala ne yapacağına karar verememenin paniğini yaşıyor. Aslında soyunmanın doğal olduğunu düşünüyor. Ama ona öyle geliyor ki hangi nedenle olursa olsun istemediği zaman soyunmaması gerek. Başkası istiyor diye onun zoruyla istemediği bir şeyi yapmamalı insan. Bazı durumlarda çok hızlı karar veremezsen istemediğin şey olur. Oktay gömleğini ve pantolonunu çıkarmış, bir tişört ve külotla kalmış. Nil şaşkınlıkla ona bakıyor. Oktay ustalıklı bir hızla Nil'in bluzunu çıkarıyor ve sütyeninin kopçalarını açıveriyor. Nil elleriyle memelerini örtüyor. Oktay Nil'i yatağa doğru itiyor, üstüne yatıyor. Çıplak yerlerini öperken etekliğini çıkarmaya uğraşıyor. Başucundaki telefon çalıyor. Nil ne yapacağını bilemiyor. Bir an annem arayabilir diye düşünüyor. Sonra boş evi neden arasın diyor. İçgüdüsel bir şekilde telefonu açıp alo diyor. Telefon hiç ses gelmeden kapanıyor yine. Oktay durmadan Nil'i öpüyor. Böylesine aceleci ve telaşlı olması Nil'in iyice canını sıkıyor. Yanlış olan bir şeyler var ama ne? Bulamıyor. Oktay'ın bembeyaz ve çok sıska vücuduyla beyaz evde dikilmiş gibi duran külotu da Nil'in sinirine dokunuyor. Tırnakları da saç boyasından kahverengi olmuş. Oktay kaza sırasında aldığı tüm iyi puanları bir an için kaybedip eksiye geçiyor. Nil o anda yaşadıklarından hiç hoşlanmıyor. Oktay hala kızın eteğini çıkarmaya çalışıyor ve büyük bir iştahla memelerini öpüyor. Mıncıklıyor. Nil'in aklından acaba eteğimi çıkarınca benimle cinsel ilişki kuracağını mı sanıyor diye geçiriyor. Nil o anda aniden kesin kararını veriyor. Oktay'ı üzerinden atacak, hemen giyinecek ve evden çıkıp gitmesini söyleyecek. Ellerini Oktay'ın omuzlarına koyuyor iterken. Bırak Oktay, kalk çabuk diyor. Oktay'ın bırakmaya hiç niyeti yok. Daha fazla sırılarak, saçmalama Nil, utanacak bir şey yok. Bırak kendini diyor.